Değerli gençler, Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2015 sayısından yazılar aktaracağız size. İlk olarak da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Ahireti Daima Önde Tutmak başlıklı yazısını sunacağız. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Allah müminlerden mallarını ve canlarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kurtuluştur. Cenab-ı Hak müminlere nimetlerin en büyüğü olan iman nimetini lütfetmiştir. Bu nimetin şükrü o nimeti canı pahasına korumak ve onu mahrumlara ulaştırmaktır. Bu ayeti kerimeyle Cenab-ı Hak müminleri mal ve canla iman imtihanına tabi tutmaktadır. Müminler bu uğurda her türlü fedakarlığa tahammül etmeyi de nimet bilirler. Allah yolunda cihada ayak sürüyerek gitmez, canla başla şevkle koşarlar. Nitekim Bedir günü Sa'd bin Heyseme ile babası kimin gazveye gideceği hususunda aralarında kura çektiler. Kura Sa'd'a çıktı. Babası, yavrucuğum bugün İsar'da bulun, beni kendine tercih et de senin yerine gazveye ben gideyim dedi. Sa'd, babacığım bunun sonunda cennetten başka bir şey olsaydı dediğini yapardım dedi. Allah yolunda şehadeti ihlasla isteyen Sa'd Bedir'de, babası Heyseme'de, Uhud'da şehit oldular. Onları ölüme bu kadar iştiyakla koşturan duygu, ahirete, hakikati üzere iman etmiş, onu tam anlamıyla idrak etmiş olmalarıydı. Eğer ebedi cenneti kazanma fırsatı karşılarına çıkmışsa, dünyada 3-5 yıl daha yaşamanın ne manası olabilirdi ki? Onların yakin üzere iman ve idrak ettikleri husus şuydu. Ahiret bir derya, dünya ise bir tek damla. Böyle bir imana sahip olur da kim damlaya talip olur? Ölüm, hayat kadar tabii bir zaruret. Onu şehitlik gibi ulvi bir nimete dönüştürme imkanını bulmuşken onu kim kaçırır? İstanbul'un fethinde de, Kosova meydanında da, Çanakkale'nin müdafasında da, şehadete huzur içinde koşan Mehmetçiğin bükülmez iman azminde bu iştiyak vardır. Tarih boyunca tevhid ehli dinlerini korumak için canlarını ortaya koymak mecburiyetinde de kalmışlardır. Samimi birer Müslüman olan ilk İseviler, sirklerde arslanların dişleri arasında parçalanmak pahasına imanlarını muhafaza etmişler ve onlar da şehadet şerbetini aşkla içmişlerdir. Habib-i Neccar zalim bir kavim tarafından taşlanarak katledilirken tebessüm halindedir. Firavun'un sihirbazlarıysa Musa aleyhisselama iman etmeleri sebebiyle kolları bacakları kesilip hurma dallarına asılırken dahi bir iman zafiyetine uğramanın endişesinden korkarak ''Ya Rabbi üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslümanlar olarak al'' diyerek son nefeslerinde iman mücadelesi vermiş ve kavuştukları imanı muhafazadan başka bir endişe hissetmemiş, dünyada çektikleri ızdırabı bir hiç olarak görmüşlerdir. Bidayet-i İslam'da Hazreti Bilal, Habbab bin Eret, Ammar bin Yasir ve anne babası gibi nice fakir ve zayıf Müslümanlar ağır işkence ve zulümlere duçar olmuşlar fakat tevhidten taviz vermemişlerdir. Hazreti Mevlana Mesnevisinde böyle bir iman mücadelesini edebi lisanla zenginleştirerek mecazlarla ve misallerle tezyin ederek anlatır. Tevhid ehli ilk İsevileri işkenceyle dinlerinden döndürmeye çalışan Yahudi padişahı büyük hendekler kazdırıp içine ateş doldurttu. Buruç suresinde de zikredilen bu zulümle binlerce Müslüman dinlerinden dönmediği için ateşe atıldılar. Bu esnada mucizevi bir hadise yaşandı. Hükümdar, kucağında çocuğu bulunan mümin bir kadını putun önüne getirdi. Ateş alev alev yanıyordu. Çocuğu anasının kucağından aldı, ateşin içine attı. Kadın korkusundan imandan çıkacak gibi oldu. Puta secde etmek istedi. Tam bu sırada çocuk ateşin içinden "Anne ben ölmedim" diye seslendi. "Sen de buraya gel. Anneciğim, gerçi ben görünüşte ateş içindeyim ama burada iyiyim, hoşum. Bu ateş hakikati örten, göstermeyen bir göz bağdır. Aslında bu ateş mana yakasından başını çıkaran bir rahmettir, bir lütuftur. Anne, korkma, ateşe atıl. Ateşe gir de Hakk'ın iyiliğini, ihsanını gör. Has kullarının zevk ve safasını seyret. Su gibi görünen fakat aslında yakıcı bir ateş alemi olan şu dünyadan çık da ateşe benzeyen, ateş gibi görünen suya dal. Anne korkma, ateşe gir de ateş içinde yaseminler, güller, serviler bulan Hazreti İbrahim'in sırlarını gör. Nitekim hadis-i şerifte cennet nefse hoş görülmeyen şeylerle, cehennemse nefsin arzu ettiği şeylerle çevrilidir buyurulur. Hazreti Mevlana dünyada ahiret için çekilen sıkıntıların zahiren ağır, meşakkatli görünse de kavuşulacak cennet ve manevi nimetler karşısında bir hiç olduğunu ifade etmektedir. Misal verdiği Hazreti İbrahim de kavminin putlarını kırdı. Bu sebeple Nemrut tarafından ateşe atılmasına karar verildi. Hazreti İbrahim hiçbir taviz vermeden ateşe yürüdü. İlahi hükme tam bir teslimiyet göstererek "Rabbim bana yeter" buyurdu. Ateşe yürüdü fakat Cenab-ı Hak o ateşi güzara çevirdi. Malumdur ki ateş suyla söner. İbrahim aleyhisselam ateşe atılmadan önce nefs alevini vefa sularıyla söndürmüştü. Bu sebeple atıldığı zahiri ateşte Halilullah'ın sadakat, teslimiyet ve tevekkülüyle söndü. Bu misallerin bütün müminlere mesajı şudur. Allah yolunda, cennet uğrunda çekilecek çeşitli sıkıntılar, İslam'ı yaşamanın önünde asla engel olmamalıdır. Müslümanca yaşayan insanlar, küfür ve gaflet ehlinin elinden ve dilinden çeşitli eziyetlere uğrarlar. Bunlar bir Müslümana asla tesir etmemelidir. Bu çileler Müslümanları olgunlaştırır. Mevlana buyurur, ayın geceye sabretmesi onu apaydın eder. Gülün dikene sabretmesi güle güzel bir koku verir. Kuzgun bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç? Hak yolundakiler zalimlerden korkmazlar. Şerlilerin tehditleri Müslümanları tedirgin etmez. Hakkı tavsiyeye ve imanı ilan etmeye devam ederler. Gülün dostu dikendir. Dikene tahammül sayesinde gül dikenle teskiye olur. Teskiye ise sabırdır. İptilalara katlanmaktır. Bir Müslüman daima şu ve benzeri ayetlerin tehdit ettiği ahvalden korku halinde yaşamalıdır. Huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler, dünya hayatına razı olup onunla rahat bulanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar yok mu? İşte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Hazreti Mevlana o bebeği konuşturmaya devam eder. Anneciğim, ben de senden doğmayı ölüm sanmıştım. Senden ayrılacağım diye pek çok korkmuştum. Fakat doğunca zindandan kurtuldum. Günün ışığına çıktım. Havası hoş, rengi güzel bir dünyaya geldim. Şimdi de şu ateş içinde rahatı, huzuru bulunca dünyayı bir ana rahmi gibi yaşanılmaz bir yer olarak görmekteyim. Bu ateşin içinde öyle bir alem gördüm ki her zerresinde İsa nefesi var. Her zerresi bir ölü diriltebilir. Ölüm tıpkı doğum gibi bir dünyadan başka bir dünyaya, bir hayattan bir başka hayata geçiştir. Ölümün korkulacak tarafı manen kötü bir ölüm olmasındadır. Hayatlarını daima dünya tercihleriyle rezilce yaşayanlar, elbette ölümden, yani ölüm kapısının açılacağı ahiretten, hesaptan, sırattan korkarlar. Çünkü hayatlarında o alemi tercih etmemiş, ona hazırlık yapmamışlardır. Ahirete hazır, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar içinse, ölüm şairin ifadesiyle asude bir bahar ülkesidir. Kıyamet suresinde ikazen buyurulur: "Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz." Devamındaysa ahireti tercih edenlerin güzel hali şöyle tarif edilir: "Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır, onu göreceklerdir. Dünyayı tercih edenlerse, yüzler de vardır ki o gün buruşacaktır. Kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını sezeceklerdir." Çocuk davet etmeye devam eder: "Anne, annelik hakkı için gel ateşe gir de bu ateşte yakıcılık olmadığını gör. Anne gel, ateşe gir, devlet saadet geldi. Gel ateşe gir de devleti saadeti elden kaçırma. Ben sana acıyorum da o yüzden seni ateşe çağırıyorum. Yoksa neşemden seni düşünmeye vaktim yok. Anne gir ateşe, başkalarını da çağır. Çünkü Allah ateş içinde nimet sofrası kurmuştur. Ey Müslümanlar, hepiniz gelin ateşe girin. İman zevkinden başka her şey azaptan ibarettir." Habib-i Neccar da kavmi tarafından taşlanarak öldürülürken, onların gafletini acıdı, kızmadı, sadece acıdı. "Keşke Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi," dedi. Burada istitrat kabilinden şu ikaza bulunmak da zarurettir. Müslüman Allah yolunda canını verir. Ancak Müslümanlar firasetli olmalı ve imani heyecanlarını başkalarının, hele İslam'ın azılı düşmanlarının istismar etmesine de katiyen müsaade etmemelidir. Devrimizde fitne ve kargaşalarla kavrulan İslam aleminde dinimizin mefhumları suistimal ederek Müslümanların, Müslümanları her iki tarafta Allahu Ekber diyerek katletmelerine zemin oluşturulmaktadır. Fitne ve kargaşada nevdü belirsiz teşkilatların emrinde ölmek şehadet olmadığı gibi savaşmak da cinayetten başka bir şey değildir. Allah Resulü, İslam davetinde bizim yegane misalimiz ve önderimizdir. O ne Mekke'de zalim müşriklere karşı ne Medine'de fitneci münafıklara karşı anarşi ve kargaşaya yol açacak bir silahlı mücadeleye asla müsaade etmemiştir. Günümüzde yaşananlar, batılıların birbirleriyle olan güç mücadelelerini bölük pörçük olmuş İslam ülkeleri üzerinde bir oyuna dökmüş olmalarından başka bir şey değildir. Uyanık olmak, fitneden uzak durmak ve toplumda imanın kökleşmesi için gayretlere ağırlık vermek elzemdir. Ahireti tercih etmeye asr-ı saadetten bir misal daha verelim. Ensar-ı kiram bir gün kendi aralarında, "Daha ne zamana kadar bu kuyulardan su çekmeye devam edeceğiz? Resulullah Efendimiz'e varsak da bizim için Allah Teala'ya dua ediverseler, Cenab-ı Hak da bizim için şu dağlardan pınarlar fışkırsa, ibadetlerimizi daha rahat yapsak," dediler. Bu düşüncelerle Efendimiz'in huzuri âlilerine geldiler. Efendimiz onları gördüklerinde, "Merhaba, hoş geldiniz. Bir ihtiyaç sebebiyle mi geldiniz?" buyurdular. Onlar da, "Evet ya Resulallah," dediler. Efendimiz, "Bugün benden ne isterseniz size mutlaka verilecek. Ben Cenab-ı Hak'tan ne istediysem onu mutlaka bana vermiştir," buyurdular. Ensar-ı kiram bulunmaz bir fırsat yakaladıklarını anlayıp birbirlerine baktılar ve kendi aralarında, dünyayı mı istiyorsunuz? Ne kadar basit bir şeyin peşine düşmüşsünüz. Siz asıl ahireti isteyin, dediler. Sonra da, ya Resulallah, Allah Teala'ya bizi mağfiret eylemesi için dua edin, dediler. Allah Resulü Efendimiz, Allah'ım, Ensar'ı, Ensar'ın çocuklarını, Ensar'ın çocuklarının çocuklarını mağfiret eyle, diye dua buyurdular. Ensar-ı Kiram, Peygamber Efendimiz'den bu duasını Ensar dışından aldıkları zevce ve gelinlerinden dünyaya gelen evlatlarına ve hatta azat ettikleri kölelerine kadar genişletilmesini istediler. Efendimiz, onların bu talebine de icabet buyurdular. Esasen ahireti tercih, Fahri Kainat Efendimiz'in de en farik hususiyetidir. Nitekim her nebiye kendine mahsus bir dua verilmiştir ki kabulü muhakkaktır. Her peygamber onu dünyadayken yapmış, Peygamber Efendimiz ise onu kıyamet gününe bırakmıştır. Onunla şefaati uzması gerçekleşecektir. Demek ki Peygamber Efendimiz dünyadaki hiçbir sıkıntıyı ahiretin sıkıntıları yanında mühim bulmamıştır. Bizler de bu mesajı alarak ahiret yolunda dünyada çekilen cefaları safa bilmeliyiz. Ya Rabbi, bize dünya ve ahiretin hakikatlerini bildir. Ahirete imanımızda yakinimizi artır. Bizleri her adımda ahireti tercih edenlerden eyle. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de ilk olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Ahireti Daima Önde Tutmak başlıklı yazısını aktardık. Bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesi Dergi'ye. Bu kez değerli gençler, Ahmet Sila'nın kaleme aldığı Nasip, Kısmet ve Gayret üzerine bu başlıkta yer alan yazısını aktaracağız. Rahmetli halam haçtan döndüğünde bana Kabe'nin halkasına yapıştım, sana çok dua ettim oğlum, demişti. Merakla sormuştum, ne diyerek dua ettin hala? Ya Rabbi, Ahmet kuluna çok ver, dedim. Fukaralıktan çok çektiği için öyle dua etmiş. Ben de demiştim ki, keşke öyle demeseydin. Ne deseydim? Ahmet'ime hüsnü akıllar ver deseydin. Çünkü güzel bir aklı olan insan zaten Allah'ın izniyle geçimini sağlar. Ama aklında problem olan insan zenginliğin içinde de olsa onu nasıl kullanacağını bilemez. Akıl derken istikameti, davranış olgunluğunu ve güzelliğini de kastediyorum. Asıl maksat zenginlik değil, bunlar değil midir? Çalışan, üreten, alan, satan, yetiştiren ve hizmet ortaya koyan insanlar, yani hepimiz, biz sadece para kazanmak, zengin olmak için değil, yaşadığımız sürece insanlığa faydalı olmak için çalışırız. Her meslek, her faaliyet, insanlık aleminin ihtiyaçları için yapılmış, adı konulmamış bir iş bölümüdür. Birimiz öğretmenlik yapacağız, birimiz ticaret, birimiz işçilik, birimiz sanayi ile meşgul olacağız. Hepimizin ihtiyaçları giderilmiş olacak. Derdimiz insanlığa faydalı, ahlaklı, dürüst birer fert olmak. Bunları niçin söylüyorum? Çünkü zengin olmak konusunda bugün daha büyük bir hırs var. Bugün birçok genç arzu ettiği parayı kazanamadığı gerekçesiyle yaptığı mesleği yüksünüyor, işini sevmiyor, bezgin bir şekilde yapıyor, işin geçim ve hizmet tarafını düşünmüyor. Sevmeden, ilgi duymadan yapılan işlerden de hayır gelmiyor. Ortaya verimli, güzel bir hizmet çıkmıyor. Halbuki bu dünyada herkesin çok zengin olması mümkün değil. Fakat herkes o iş bölümündeki vazifesini güzelce yapar, ülkesine, milletine faydalı şeyler üretirse hep beraber faydalanılan bir zenginlik de ortaya çıkar. Ondan herkes yararlanır. Sen ülken için bir icat yaparsın, ülken o icat sayesinde ithalata döviz vermekten kurtulur, herkes kazanır. Sen nesilleri iyi yetiştiren bir öğretmen olursun, belki gelecekte suçlar işleyecek, kötülükler yapacak kişileri vazgeçirirsin, bundan herkes istifade eder. Sen güler yüzlü bir esnaf olursun, her gün moralini düzelttiğin insanlarla toplum saadetinde bir katkın olur. Her halükarda işin için gayret etmeli, sevmeli, zevk alarak yapmalısın. Eğer tek motivasyonun para kazanmak olursa, onu kazanamayınca veya az kazanınca moralin bozulur. Bırakırsın, yorulursun. Atıl kalan insansa, olumsuz düşüncelerin, yanlış yolların, bozuk davranışların içine düşer. Yani insan kendini korumak için bile çalışmalı, gayret etmeli, koşturmalı, yorulmalı. İşini seversen iş sana yük olmaz. Ondan sana ulaşan zorluklar, çileler hepsi sana güzel gelir. Onlara katlanırsın. Şu misal gibi. Küçük çocuğunu veya torununu kucağına aldığında şap diye yüzüne tokadı yapıştırır, sense gülersin. Halbuki bir başkası yüzüne vurmaya kalksa tepkin büyük olur. Mukabelede bulunmak istersin. Ağrına gider. Fark nerede? Sevdiğinden gelen tokat sana dokunmaz, ters gelmez. Sevdiğin ne yapsa tatlı gelir. İşini seversen işinden dolayı ortaya çıkan fırtınalar, tipiler de sana tatlı bir meltem gibi gelir. Şöyle bir hatıram var. İstanbul'a geleli 3-4 sene olmuştu. Bir gün eve geldim ki evde hiç tanımadığım adamlar oturuyor. Meğer kayınbiraderim davet etmiş. Kendisi Almanya'ya gidecekti, zeki adam. Gitmiş Alman lisesinin müdürünü, öğretmenlerini bizim eve yemeğe davet etmiş. Onlara çiğ köfte yapmış. Benim bir şeyden haberim yok. Akşam eve vardığımda saat 10'du. Kayınbirader, ev sahibi eniştem diye misafirlere tanıttı. Alman lisesi müdürü de Türkçeyi iyi konuşan, dikkatli bir adam. Dedi ki, hayırdır saat gecenin 10'u sen evine yeni mi geliyorsun? Evet yeni geliyorum. Pekala işini seviyor musun dedi. Anlaşılan bu saatlere kadar zoraki mi yoksa severek mi kaldığımı öğrenmek istiyordu. Dedim ki fırsat olsa 1-2 saat daha kalsam zamanın nasıl geçtiğini anlamazdım. İşimi çok seviyorum. Bu kadar çalışıp da yorgunluk hissetmeyecek kadar işini seviyorsan o zaman sen muvaffak olursun dedi. Geç saatlere kalmak ne ki? Yaptığı işi, faaliyeti çok seven insan gece uykusunda bile işiyle meşguldür. Sanatı, işi, meşgalesi artık rüyalarına girer. İnsan bu kadar sevgiyle meşgul olunca meşgalesiyle ilgili bütün problemleri de fark eder. Çözümlerini bulur, eksiklerini tamamlar, mükemmelleştirir, geliştirir. Çünkü aklı fikri işi üzerindedir, odaklanmıştır. Boş vermiş değildir. Böyle bir sevgi ve ilginin karşılığını da Cenab-ı Hak verir. İlahi adalet o kişiyi aç bırakmaz. Fakat illa da zengin etmez. Yaptığı işte maddi manada zengin olmaksa işte o bir baht işidir. Hep başarılı olmanın yollarını sayıyoruz. Bilgi diyoruz, sevgi diyoruz, gayret diyoruz. Ahlak diyoruz, paylaşmak diyoruz. Fakat bütün esaslara, bütün prensiplere uysan da zenginlik gelmeyebilir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Allah Teala kime bol takdir etmiş, kime az takdir etmiş, bunu bilmediğimiz için verdiğine şanslı, nasipli diyoruz. Rızık Allah'ın takdiridir. Allah hiç aklı çalışmayan, hiç tutarlı, düzgün hareket etmeyen birine de bol bol yağdırabilir. Çok akıllı, çok basiretli, çok ileri görüşlü, bilgili, çalışkan birinin rızkını da ancak yetecek seviyede tutabilir. Rızık tamamen ilahi takdir olduğu halde nice zenginler Karun gibi varlığını kendi bilgisine, kabiliyetine hamlediyor. Bir de Allah gerçekten zenginliği sadece akıllılara, beceriklilere verseydi, kim bilir onlarda ne kadar fazla kibir ve gurur olurdu. Allah muhafaza etsin. Hiçbir şeyi kendimize izafe etmemeliyiz. Veren O, nasip eden O. Akıllıyım diyorsan, aklı veren de O. fırsatları karşına çıkaran da O. Zenginliğin bir nasip işi olduğunu bilmek insanı aynı zamanda rahatlatır. Zaman zaman duyarız. Adam işi battı diye çeker tabancayı intihar eder. Dünya kadar malın olsa da batsa ahiretini batırmaya değer mi? Fakat kendi değerini zenginlikte, maddiyatta arayan bir kişi onu kaybedince hayatta hiçbir teselli bulamıyor demek ki. Benlik, gurur, insanların karşısına batmış bir kişi olarak çıkmanın ezikliği de eklenince böyle vahim bir günaha yönelebiliyor. Halbuki veren de O, alan da O diyebilse, ne kadar üzülse de o badireden en az yıkımla çıkmanın yolunu bulabilir. Ayet-i kerimelerde bu teselli şöyle ifade edilir. Gerek yerde, gerek nefislerinize herhangi bir musibet vukua gelmemiştir ki, bu bizim onu yaratmamızdan evvel mutlaka bir kitapta yazılmıştır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre kolaydır. Allah bunu elinizden çıkana tasalanmayasınız, onun size verdiğiyle sevinip şımarmayasınız diye yazmıştır. Allah çok böbürlenen kibirlileri sevmez. Elinizden çıkana tasalanmayasınız diye. İnsan ben elimden geleni yaptım, takdiri ilahi, nasibimiz değilmiş diyecek. Bunalımlara, depresyonlara girmemiş olacak. Verdiğiyle de şımarmayasınız diye eline geçenin de nasip ve kısmet olduğunu idrak edecek. Ben kazandım demeyecek. Maalesef zenginliğin en mühim imtihanlarından biri bu. Nasip olduğunu unutup kendine pay biçmek. Evet, sevgi, ilgi, gayret başarının anahtarıdır ama Allah nasip etmişse. Zamanında iki kişi zenginliğin bilgi sayesinde mi, nasip sayesinde mi elde edileceği olduğu hususunda iddia etmişler. Bir işte bilmek mi önemlidir, kısmet mi? Biri kazanmak için bilgi ve tecrübe lazım derken, diğeri nasipli, kısmetli olmak şart, gerisi boş demiş. Ya nasıl olur? Bilmezsen istediğin kadar şanslı ol, başaramazsın. Yok demiş öbürü. Nasibin varsa en akıl almaz işten bile kazanırsın. Mesela ben, Rabbim çok talihli eylemiş, ne yapsam para kazanırım. Bilgiydi, tecrübeydi, hiçbir şey gerekmez. Bunun üzerine karşısındaki adam, madem öyle, o halde Halep'ten hurma al, götür Bağdat'ta sat da görelim şansını, talihini demiş. Halep'te hurma yetişmez, Bağdat'taysa hurma bol. Zaten Halep'e hurma Bağdat'tan geliyor. Hem de bu iddialaşmanın olduğu devirde develerin sırtında geliyor. Adam o kadar masrafla getirilen hurmayı Halep'te yüksek fiyata satın alacak, geriye Bağdat'a hurmanın merkezine götürecek. Satacak ve para kazanacak. Akıl kârı değil. Nasip kısmet önemli diyen adam, ben bahtıma güveniyorum. Bu dediğini de yaparım. Para da kazanırım demiş. İddialaşmışlar. Halep'ten 3-5 deve yükü hurma almış. Halep'ten Bağdat'a doğru yola koyulmuşlar. Günler sonra şehre yaklaşmışlar. Kumluk bir araziden geçerken bakmışlar ki hükümdarın adamları bir telaş içerisinde kumu avuçlayıp bakıyor, sonra bırakıyorlar. Yaklaşmışlar. Siz ne yapıyorsunuz diye sormuşlar. Padişahımızın çok değerli bir yüzüğü vardı. Atını koşuştururken onu bu civarda düşürdü. Bize de kesin talimatı var. O yüzüğü illa bulacaksınız. Biz de ne yapalım? Koca çölü karış karış arıyor, yüzüğü bulmaya çalışıyoruz. Bizim talihliyim diyen tüccar atılmış. Yahu içinizde hiç mi şanslı adam yok demiş. Şanslı adam nasıl olur? Şöyle elini attığı gibi eline gelir demiş. Bunu derken de gösterircesine elini kuma daldırmış, bir de bakmış ki yüzük elinde. Adam hakikaten nasipli. Adamı kaptıkları gibi padişaha götürmüşler. Padişah sormuş. Sen necisin, ne iş yaparsın, burada ne işin var? Halep'ten hurma aldım. Bağdat'a götürüp satacağım, para kazanacağım. Kaça aldın? Şu fiyata aldım. Şu kadar kâr versem bana satar mısın? Satarım, niye satmayayım? Böylece iddiayı o kazanmış. Tabii şans, kısmet, talih gibi kelimelerle ifade edilmek istenen asıl mevzu Allah'ın takdir ettiği nasiptir. Nasibinde varsa vesileler meydana gelir, kazanç da meydana gelir. Ama nasibinde yoksa senin bütün vesileleri bilmen de çare olmaz. Vermeyince mabut ne yapsın Sultan Mahmut demişler. Her mesele gibi bunun da bir denge noktası var. Her başarısızlığa uğrayan da yaptığı onca hatayı, tembelliği, ne yapayım nasibim yokmuş diye perdeleyemez. Dedik ya, vesileler var. Biz esbaba tevessül edeceğiz, işimizi seveceğiz, öğreneceğiz, her tarafını kavrayacağız, gayret edeceğiz, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Rızkı veren Rabbim az verir, çok verir. Ondan razı olacağız. Önemli olan öbür dünyada kazananlardan olmak. Bu dünyada her şey orada kazanabilmek için bir yatırım fırsatı. Rabbim kazanabilenlerden eylesin. Dünyada da, ahirette de bize iyilik ve güzellikler ihsan eylesin. Bizi kendisinden başkasına muhtaç etmesin. Baş edemeyeceğimiz imtihanlara tabi eylemesin. Bize katından bir rahmet lütfederek yardım eylesin. Amin. Değerli gençler, Ahmet Zila'nın kaleme aldığı Nasip, Kısmet ve Gayret başlıklı hoş bir yazıyla programımızı noktalayalım. Bugün Yüz Akın'ın Kasım 2015 sayısından aktardık yazılarımızı. Hoşça kalın.